Ayrım 26.
Fazlasıyla tuhaf bir durumdu. Dağlarda hayat çok sessiz olmalı. Trafik yok, radyo yok, televizyon yok. Ben kadının söylediklerinin ne olduğunu bilmiyordu. Ama yaprakların hışırtısı veya kuşların cıvıldaması dışında gürültü yapan şeylerden bahsediyor olabileceğini tahmin etti. Özgürlüğün sesi var orada dedi. Kuzey çayenleri hiç duymuş muydun Bayan Linda? Konunun değişmesi kadını şaşırtmış ama bir o kadar da rahatlatmıştı. Tabii, hatta büyük annem bir çayen imiş. Craig'in başı aniden ona döndü. Kartal tüyü sıcak esintiyle havada dans etti. Mavi gözlerinde neredeyse yalvaran bir bakış vardı. Lütfen bana ondan bahset. Linda büyük annesinin ona kendi annesinin eski bir siyah beyaz fotoğrafını gösterdiği günü hatırladı. Fotoğraftaki yaşlı kadının bir zamanlar çok güzel olduğu iri gözlerinden, narin burnundan ve çıkık elmacık kemiklerinden belli oluyordu. Aradan geçen yıllar yüzüne derin çizgiler eklemiş ama o güzel kadının hayalini yok edememişti. Craig'e artık ölmüş olan büyük annesinden çocukluğunda dinlediği hikayeyi anlattı. Çeyen kadın bir savaşçıyla evliydi ve bir de oğulları vardı. Ama 1880 yılında bir kolera salgını rezervasyonu kırıp geçirmiş, kocasıyla oğlu ölmüştü. Sınır rahiplerinden biri 2 yıl kadar sonra etrafındaki beyazların onaylamaz tavırlarına rağmen genç dulla evlenmişti. İsveç kökenli iri yarı sarışın bir adamdı. 3 kızları oldu. Bayan Pickett'in büyük annesi en küçükleriydi ve 1890'da dünyaya gelmişti. O da bir beyazla evlenmiş ve 1 oğlu 2 kızı olmuştu. Küçük kızı Mary 1925'e doğmuştu. Mary 20 yaşlarındayken iş bulma amacıyla Billings'e gelmiş, yeni kurulan Farmers Bank'te işe başlamıştı. Aynı yerde çalışan Michael Pickett ile 1945'te evlendiler. Babası miyop olduğu için savaşa gitmemişti. Linda'nın hepsi de iri ve sarışın olan 4 ağabeyi vardı. Linda 1959'da doğmuştu, daha 18 yaşındaydı. Neden bilmiyorum ama annemle babamın aksine saçlarım ve gözlerim koyu renk. İşte bu kadar, şimdi sıra sende. Craig atılan topu görmezden geldi. Sağ bacağında iz var mı? Doğum izimden mi bahsediyorsun? Tanrı aşkına o izi sen nereden biliyorsun? Bakabilir miyim? Neden? Bu biraz özel. Lütfen. Genç kadın bir an duraksadıktan sonra eteğini hafifçe sıyırdı ve altın rengi zarif baldırı ortaya çıktı. İzler hala oradaydı. Rosebud deresi kıyısında bir süvari tüfeğine ateşlenen kurşunun girdiği ve çıktığı yerler. Linda rahatsız olarak eteğini indirdi. Başka isteyin diye sordu iğneleyici bir ses tonuyla. Sadece bir sorun var. Emos est seh. Cheyenne diline ne anlama geliyor biliyor musun? Tanrım hayır. Yumuşakça konuşan rüzgar anlamına gelir. Fısıldayan rüzgar. Sana fısıldayan rüzgar diyebilir miyim? Bilmiyorum, diyebilirsin sanırım. Seni mutlu edecekse ama neden? Çünkü bir zamanlar adım buydu. Çünkü hep seni hayal ettim. Çünkü seni bekledim. Çünkü seni seviyorum. Linda kıpkırmızı kesildi ve ayağa kalktı. Bu çok saçma, beni tanımıyorsun bile. Ben de senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ayrıca nişanlıyım ve yakında evleneceğim. Okul grubuna katılmak üzere kaleye döndü ve Craig ile bir daha konuşmadı. Ama kaleye tekrar geldi. İradesiyle amansız bir mücadeleye girişmiş, yaptığının çılgınlık, büyük bir aptallık olduğunu kendi kendine binlerce kez söylemişti. Ama Craig'in dürüstçe bakan mavi gözleri aklından hiç çıkmıyordu. Ona birbirlerini bir daha asla görmeyeceklerini, herhangi bir umut beslememesini söylemesi gerektiğine karar verdi. En azından kendine söylediği sebep buydu. Okulların açılmasından 1 hafta önceki pazar günü şehir merkezinden kalkan bir tur otobüsüne bindi ve kaleye gitti. Craig geleceğini biliyormuş gibiydi. Her gün olduğu gibi Rosebud'a eğerlemiş avluda bekliyordu. Genç kadının arkasına binmesine yardım ettikten sonra atını çayıra doğru sürdü. Rosebud derenin yolunu biliyordu. Suyun kıyısında attan indiler ve ben ona annesiyle babasının ölümünü, ardından bir dağ adamının onu evlat edinip büyütüşünü anlattı. Okul kitaplarındaki bilgiler yerine iz sürmeyi, avlanmayı, vahşi hayvanları, kuşların ötüşlerini, ağaçların şekillerini ve özelliklerini öğrenmişti. Linda ona onunkinden bir hayli farklı olan kendi hayatından bahsetti. Tüm yaşamı düzenli ve planlıydı. Nişanlısı annesinin de dediği gibi ona bir kadının ihtiyaç duyup isteyebileceği her şeyi verebilecek zenginlikte bir ailenin oğluydu. Yani bir anlamı olma, o anda ben onu öptü. Linda onu itmeye çalıştı ama dudakları birleştiği an kollarında güç kalmadı ve çaresizce genç adamın boynuna dolandılar. Ağzı nişanlısınınki gibi içki ve puro kokmuyordu. Vücudunun her tarafını ellemeye de çalışmıyordu. Antilop derisi odun ateşi ve çam ağaçları gibi kokuyordu. Aniden geri çekilip kaleye doğru yürümeye başladı. Craig ardından gitti ama ona bir daha dokunmadı. Rosebud otlanmayı bırakıp peşlerinden yürüdü. Benim de kal fısıldayan rüzgar. Kalamam. Birlikte olmak kaderimizde var. Çok uzun zaman önce yazıldı. Sana bir cevap veremem. Düşünmem gerek. Bu delilik. Ben nişanlıyım. Ona beklemesini söyle. Bu mümkün değil. Gözlerden uzaktaki park alanına giden bir at arabası kaleden ayrılıyordu. Linda arabaya doğru yürüdü ve bindi. Craig Rosebud'a binerek arabanın ardından gitti. Park alanında ziyaretçiler at arabasına indi ve bekleyen otobüse binmeye başladılar. Fısıldayan rüzgar diye seslendi Craig. Geri gelecek misin? Gelemem. Başkasıyla evleneceğim. Birkaç veli genç kadına asıldığını düşündükleri vahşi görünümlü adama onaylamaz gözlerle baktı. Otobüsün kapıları kapandı ve şoför motoru çalıştırdı. Rosebud korkarak kişnedi ve şaha kalktı. Otobüs hızlanarak otobana giden engebeli yol üzerinde ilerlemeye başladı. Craig Rosebud'u mahmuzlayarak otobüsün peşinden gitti. Rosebud bir süre sonra dört nala koşmaya başladı. Kısrak yanındaki canavar yüzünden dehşete düşmüştü. Canavar korkunç gürültüler çıkarıyor, ona kükrüyordu. Rüzgarın şiddeti arttı. Otobüsün yolcuları genç adamın haykırışını duydu. Fısıldayan rüzgar, benimle dağlara gel ve karım ol. Şoför dikiz aynasından burun delikleri irileşmiş, dört nala koşan ata baktı ve gaz pedalına bastı. Otobüs engebeli yolda hızla ileri atıldı. Veliler hafifçe çığlık atarak çocuklarına sıkıca sarıldı. Linda Pickett yerinden kalkıp camı açtı. Otobüs hızla koşan atla arayı giderek açıyordu. Rosebud dehşete düşmüş olmasına rağmen kaburgalarına bastıran dizlere ve dizginlerini kararlılıkla tutan ellere itaat ediyordu. Siyah saçlı bir baş camdan dışarı uzandı. Rüzgarla taşınan sesi Craig'e ulaştı. ''Evet ben Craig, sana geri döneceğim.'' Atlı dizginleri çekti ve bir süre sonra görünmez oldu. Linda mektubunu nişanlısının daha önce tanık olduğu öfke nöbetlerinden birine tutulmaması için son derece dikkatli bir dille yazdı. Duyduğu üzüntüyü ve kararını hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ifade etmeye çalışmıştı. Dördüncü denemeden sonra tatmin olarak mektubun altını imzaladı ve postaladı. Bir hafta boyunca hiç ses çıkmadı. Sonrasında görüşmeleri kısa ve sert oldu. Michael Pickett yaşadığı toplumun önemli bireylerinden biriydi. Billings Farmers Bank'in müdürüydü. Pearl Harbor'dan hemen önce mütevazi bir memur olarak işe başlamış, yıllar geçtikçe yükselerek sonunda müdür yardımcısı olmuştu. Azmi, çalışkanlığı ve dürüstlüğü müzmin bekar olan ve hiç akrabası bulunmayan banka sahibinin dikkatini çekmişti. Adam emekli olurken bankasını Michael Pickett'e satmayı teklif etmişti. Başlattığı geleneği birinin sürdürmesini istiyordu. Kredi verildi ve zaman içinde ödemeler sürdü. Zamanla kredinin büyük bölümü geri ödendi. Ama 60'lı yılların sonlarında bazı sorunlar oldu. Aşırı genişleme, rehinin paraya çevrilmesi, kötü borçlanmalar ardı ardına geldi. Pickett halka açılmak ve borsaya hisselerini sürerek sermaye arttırmak zorunda kaldı. Kriz atlatıldı ve likidite geri döndü. Bay Pickett kızının mektubunu göndermesinden bir hafta sonra kızının nişanlısının babası tarafından bir görüşmeye çağrıldı. Billings'in güneybatısındaki Yellowstone Irmağı'nın kıyısına kurulmuş Barty hayvan çiftliği son derece görkemliydi. Müstakbel dünürüyle söz kesildiği zaman Cattleman's Kulübü'nün yemek salonunda tanışmıştı. Bankacı cilalı ahşap yer döşemeleri ve pahalı lambri duvarları olan kocaman bir ofise alındı. Duvarlarda kupalar, çerçeveli sertifikalar ve ödül almış boğaların doldurulmuş başları vardı. Geniş pahalı masanın gerisindeki adam ne ayağa kalktı ne de selam verdi. Tek yaptığı elinin bir hareketiyle karşısındaki sandalyeyi işaret etmek oldu. Sandalyeye oturan konuğuna tek kelime etmeden bir süre dik dik baktı. Bay Pickett huzursuzdu, konuyu tahmin edebiliyordu. Zengin çiftçi hiç acele etmiyordu. Büyük bir kohiba alıp yaktı ve purosunu tüttürürken masanın üzerindeki kağıdı ona doğru itti. Pickett kağıdı okudu, kızının mektubuydu. Üzgünüm dedi, bana söyledi, mektuptan haberim vardı ama görmemiştim. Kodaman çiftçi öne eğildi ve parmağını uyarırcasına salladı. Ofisinde bile çıkarmadı, Stetson şapkasının altındaki etli yüzüne gömülmüş gibi duran, gözlerinde öfkeli bir bakış vardı. ''Kabul edilemez'' dedi, ''mümkün değil, anladın mı? Hiçbir kız oğluma bu şekilde muamele edemez.'' Bankacı omuzlarını silkti. Ben de en az sizin kadar hayal kırıklığına uğramış durumdayım dedi. Ama gençlerin sağı solu belli olmuyor işte. Bazen fikirlerini değiştirebiliyorlar. İkisi de çok genç. Belki aceleci davrandılar. Çiftçi arkasına yaslanıp bakışlarını ofisinde gezdirdi. Bir zamanlar basit bir sığırtmaç iken bugünlere gelmişti. Oğlum söz konusuyken olamaz dedi. Mektubu geri alarak Pike'den başka kağıtlar uzattı. Şunlara bir baksan iyi olur. William Koca Bill Braddock gerçekten de o günkü konumuna gelene dek epey yol kat etmişti. Düzlüklerdeki savaşlarda ölen bir süvarinin gayrimeşru oğlu olan büyük babası Batıya Bismarck, Kuzey Dakota'dan gelmişti. Bir dükkanda işe başlamış, hayatı boyunca da aynı işi yapmıştı. Ne yükselmiş ne de kovulmuştu. Oğlu babası gibi mütevazi bir yaşam sürmüştü ama torunu bir hayvan çiftliğinde işe başlamıştı. İri yarı, sert yapılı, kabadayı ruhlu, sorunları yumruklarıyla çözümlemeye meyilli bir gençti. İşin içine yumruklar girince neredeyse her seferinde sonuç lehine oluyordu. Bunların yanı sıra zekiydi de. Savaştan sonra gelecek vaat eden bir iş alanı keşfetmişti. En iyi Montana etlerini yüzlerce kilometre öteye taşıyabilecek donduruculu kamyonlar. Taşımacılıkla başlamış, kesim işine girmiş ve sonunda sektörün tüm alanlarında söz sahibi güçlü bir çiftçi olmuştu. Kendi markasını, Koca Bill'in etlerini yaratmış ve önemli bir pazar payını ele geçirmişti. Sığırtmaç olarak başladığı işe patron olarak devam ediyordu. 10 yıl önce satın aldığı Barty, Yellowstone kıyılarındaki en büyük çiftlikti. Kara kuru, zayıf kişilikli bir kadın olan karısı ona bir erkek evlat doğurmuştu ama oğulları babasına pek çekmemişti. Kevin 20'li yaşların ortasında fazlasıyla hoş görülmüş şımarık bir gençti ve babasından ölesiye korkuyordu. Ama Koca Bill oğlun üzerine titriyordu. Tek oğlu için hiçbir şey yeterince iyi değildi. O en güzellerine layıktı. Kağıtları okumayı bitiren Michael Pickett'in yüzü solmuştu. Elleri titriyordu. Anlamıyorum dedi. Eh, oysa her şey oldukça açık Pickett. Hafta boyunca hisse satın aldım. Artık hisse çoğunluğu bana ait. Bankanın sahibi benim. Bana maliyeti hiç de az olmadı doğrusu. Hepsi kızın yüzünden. Hakkını vermek gerek. Güzel bir kız. Ama bir o kadar da aptal. Tanıştığı şu diğer herif kim bilmiyorum, umurumda da değil. Kızına söyle onu başından savsın. Oğluma bir başka mektup yazacak ve bir hata yaptığını itiraf edecek. Nişan bozulmayacak. Ama ya onu ikna edemezsem? Yazmaya yanaşmazsa ona yıkımının tek sorumlusu olacağını söylersin. Bankanı, evini, sahip olduğun her şeyi elinden alırım. Kızına dediğimi yapmazsa bir fincan kahve almak için bile kredi bulamayacağını söyle. Duyuyor musun beni? Michael Pickett arabasıyla dönerken perişan haldeydi. Braddock'un şakasının olmadığını biliyordu. Daha önce ona karşı gelen adamları parası ve nüfuzuyla yok ettiğine tanık olmuştu. Braddock düğünün de bir ay sonra Ekim ortasında yapılmasını istiyordu. Aile toplantısı çok tatsız geçti. Bayan Pickett kah tatlı dille kızını ikna etmeye çalışıyor, kah suçlayarak sitem ediyordu. Linda ne istiyordu? Ne yaptığını farkında mıydı? Kevin Braddock ile evlendiğinde başkalarının sahip olmak için hayat boyu çalıştığı her şey altın tepsi içinde ona sunulacaktı. Güzel bir ev, çocuklarını büyütmek için geniş alan, en iyi okullar, toplumda önemli bir konum. Tüm bunları şans eseri sezonluk bir iş bulmuş, yaz boyunca sınır sakini rolü yapacak çulsuz bir gence duyduğu aptalca tutku yüzünden elinin tersiyle itecek miydi? Aynı şehirde yaşayıp çalışan iki ağabeyi aile toplantısına çağrılmıştı. Biri Heritage Kalesi'ne gidip kardeşini ayartmaya kalkan gençle erkek erkeğe konuşmayı önerdi. İki kardeş de Braddock'un şerrinden korkuyor, işlerinden olabileceklerini biliyordu. Konuşan eyalet yönetiminde maaşı memurdu ve Braddock'un Helena'da çok güçlü dostları vardı. Çaresiz baba gözlüklerinin kalın camlarını silerken yüzünde kasvetli bir ifade vardı. Linda Pickett'in kararını vermesinde babasının üzüntüsü etken oldu. Başını salladı, ayağa kalktı ve odasına gitti. Bu kez iki mektup yazdı. İlki Kevin Braddock'aydı. Tanıştığı genç bir sığırtmaca aptalca bir ilgi duyduğunu itiraf etti. Ama artık geride kalmıştı. Daha önceki mektubu için ondan özür diledi ve affetmesini istedi. Nişanlarının sürmesini diliyor, Ekim ayında karısı olacağı günü dört gözle beklediğini söylüyordu. İkinci mektup Bay Ben Craig'e yazılmıştı. Zarfın üzerindeki adres Heritage Kalesi, Bighorn, Montana'ydı. İki mektup da ertesi gün postalandı. Profesör Ingalls, modern olan hiçbir şeyi kaleye sokmamaya kararlıydı. Ancak buna rağmen iki konuda taviz vermek durumunda kaldı. Kaleye hiç telefon hattı çekilmemişti ama odasında şarj edilebilen, nikel kadmiyum pillerle çalışan bir radyo telefon vardı. Bunun yanı sıra bir de posta hizmeti vardı. Billings Postanesi kaleye gönderilen tüm mektupları şehrin en büyük tur otobüsü şirketinin merkez bürosuna göndermeyi kabul etmişti. Kaledekiler de göndereceklerini otobüs şoförleri aracılığıyla postaneye iletiyordu. Ben Craig mektubu 4 gün sonra aldı. Okumaya çalışmama zorlanıyordu. Charlie'nin verdiği dersler sayesinde büyük harfleri, hatta basılı metinlerdeki küçük harfleri de tanıyabiliyordu. Ama genç kadının el yazısını okumak onun için çok zordu. Mektubu Charlie'ye götürdü. Kadın okuduktan sonra ona merhametle baktı. "Üzgünüm ben, mektup hoşlandığın kızdan geliyor. Adı Linda mıydı?" "Lütfen mektubu bana oku Charlie." "Sevgili ben," diye başladı okumaya. "İki hafta önce aptalca bir şey yaptım. Atın üzerinden bana seslendiğinde otobüsten sana cevap verdim. Sanırım sana evlenebileceğimizi söyledim. Eve döndüğümde çok yanlış bir şey yaptığımı fark ettim. Ben birkaç yıldır tanıdığım çok iyi bir genç adamla nişanlıyım. Nişanımızı öylece bozamam. Önümüzdeki ay evleneceğiz. Lütfen bana şans ve mutluluk dile. Ben senin için diliyorum. Son bir veda öpücüğüyle Linda Pickett." Charlie mektubu katlayıp geri verdi. Düşünceler içinde kaybolan Ben Craig dağlara bakıyordu. Charlie uzanıp genç adamın elini tuttu. "Üzgünüm ben. Olur böyle şeyler. Gemiler karanlıkta birbirlerinin yanından geçer. Senden kısa süreliğine etkilenmiş ve sebebini de görebiliyorum. Ama sonra nişanlısıyla evlenmeye karar vermiş." Craig gemiler hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Gözlerini dağlardan ayırmadan sordu. "Nişanlısı kim?" "Bilmiyorum, adını yazmamış. Öğrenebilir misin?" "Ben, bir sorun çıkarmayacaksın ya." Uzun zaman önce iki genç Charlie için kavga etmişti. Bunu bir anlamda gurur verici bulmuştu. Ama o zamandı. Koruması altına aldığı vahşi yaşamda iç içe büyümüş genç adamın kaleye 3 kez gelip duygularıyla oynayan bir kız için yumruk yumruğa kavga etmesini istemiyordu. "Hayır Charlie, sadece merak ettim." "Billings'e gidip kavga etmeyeceksin değil mi?" "Charlie, ben sadece her yerdeki ruhun gözünde benim olanı istiyorum. Çok uzun zaman önce yazılmış olduğu gibi." Yine bilmece gibi konuşuyordu. Bu yüzden tekrar sordu. "Ama Linda Pickett'ten bahsetmiyorsun değil mi?" Craig bir ot sapını çiğneyerek bir süre düşündü. "Hayır, Linda Pickett değil." "Söz veriyor musun ben?" "Evet. Elimden geleni yapacağım." Charlie Bevan'ın Bozeman'daki üniversiteden bir arkadaşı vardı. Mezun olduktan sonra Billings gazette çalışmaya başlamıştı. Charlie onu arayıp Linda Pickett adının geçtiği bir nişan ilanı olup olmadığına bakmasını rica etti. Cevap için fazla beklemesi gerekmedi. 4 gün sonra postadan yaz başında gazeteye verilmiş bir nişan ilanı çıktı. Bay ve bayan Michael Pickett ile bay ve bayan William Braddock, kızları Linda ile oğulları Kevin'in nişanlandığını büyük bir mutlulukla duyuruyordu. Charlie kaşlarını kaldırıp bir ıslık çaldı. Kızın nişanı bozmak istememesine şaşmamalıydı. "Koca Bill Braddock'un oğlu olmalı," dedi Craig'e. "Ed Kral'ını bilir misin?" İzci başını iki yana salladı. "Eh, bilmezsin tabii," dedi Charlie. "Kendi etini kendin avlıyorsun ne de olsa. Hem de ruhsatın olmadan. Kızın nişanlısının babası çok zengin bir adam. Buranın kuzeyinde, Yellowstone kıyısında kocaman bir çiftliği var. Yellowstone'u biliyor musun?" Craig başını salladı. General Gibbon ile birlikte nehrin güney kıyısının her santimini görmüştü. Ellis Kalesi'nden Tang ile birleştiği yere Rosebud Deresi'nin doğusuna kadar gidip geri dönmüşlerdi. "Düğünün ne zaman olacağını öğrenebilir misin Charlie?" "Verdiğin sözü hatırlıyorsun değil mi?" "Evet, Linda Pickett yok." "Kesinlikle. Aklından neler geçiyor? Küçük bir sürpriz mi?" "Hı." Charlie bir telefon görüşmesi daha yaptı. Eylül bitti, Ekim'e girdiler. Hava ılık ve güzeldi. Hava durumu raporlarına göre pastırma yazı olacak, sıcak hava ay sonuna dek sürecekti. Ayın 10'unda tur otobüsü kaleye bir Billings gazet getirdi. Okulların açılmasına çok az bir süre kaldığı için ziyaretçi sayısı epey azalmıştı. Charlie arkadaşının gönderdiği gazeteyi inceleyince ayın önemli olaylarının belirtildiği bir takvim olduğunu gördü. Yazıyı yüksek sesle Craig'e okudu. Kevin Braddock ve Linda Pickett'in yaklaşan düğününe geniş bir yer ayrılmıştı. Tören muhteşem Barty çiftliğinde 20 Ekim'de yapılacaktı. Havanın açık ve ılık olacağı göz önünde bulundurularak törenin geniş çayırda saat 2'de yapılmasına karar verilmişti. Düğünde Montana'nın önde gelenlerinden 1.000 kadar önemli konuk bulunacaktı. Charlie yazıyı yüksek sesle okumaya devam etti. Ben Craig onu başını sallayarak dinliyor, bir yandan da duyduklarını ezberliyordu. Ertesi gün kale komutanı hepsinin avluda toplanmasını emretti. Heritage Kalesi 21 Ekim'de ziyaretçi sezonunu kapatacak ve kapılarına kilit vuracaktı. Son derece büyük bir başarı yakalamışlar, eyaletin dört bir köşesinden ve eğitimcilerden tebrik mesajları yağmıştı. Kapanmamızdan önceki 4 gün hummalı bir çalışmayla geçecek dedi Profesör Ingalls genç ekibine. Son gün bütün ücretler ödenecek. Gitmeden önce kaleyi temizlemeli ve sert kış koşullarını sorunsuzca atlatabilecek vaziyette bırakmalıyız. Charlie profesörün konuşmasından sonra Craig'i bir kenara çekti. Artık sona yaklaşıyoruz ben dedi. Sezonu kapattıktan sonra normal kıyafetlerimizi giyebileceğiz. Ah sanırım bu üstündekiler senin normal giysilerin. Olsun yakında ücretini alacaksın. Billings'e gidip sana spor ayakkabılar, kot pantolonlar, gömlekler ve kış için sıcak tutacak kabanlar alabiliriz. Ondan sonra benimle Bozeman'a gelmeni istiyorum. Sana kalacak bir yer buluruz. Ayrıca seni sana yardım edebilecek insanlarla tanıştırmak istiyorum. Pekala Charlie dedi ben. O akşam profesörün odasının kapısını tıklattı. Köşede yanan odun sobası akşamın serinliğini biraz olsun kırıyordu. Profesör antilop derisinden gömleği olan konuğunu sıcak bir şekilde karşıladı. Genç adamın vahşi yaşam ve sınır tarihi hakkındaki bilgisini ve rolünden bir anlığına bile çıkmamasını takdir ediyordu. Üniversiteden mezun olmuş olsaydı profesör bu bilgisiyle ona kampüste bir iş bulabilirdi. Sana nasıl yardımcı olabilirim ben evlat? Geleceğe dair babacan tavsiyelerde bulunmasının beklediğini sanıyordu. Bir haritanız var mı binbaşı? Harita mı? Ah tanrım elbet galiba var. Hangi bölgenin haritası? Kalenin bulunduğu bölge ve Yellowstone'un kuzeyinin efendim. İyi fikir. Nerede olduğunu ve etrafında neler olduğunu bilmek daima çok faydalıdır. İşte. Haritayı masanın üzerine yaydı ve açıkladı. Craig daha önce de haritalar görmüştü ama hiçbiri bu kadar ayrıntılı değildi. Masanın üzerindeki harita çizgiler ve şekillerle kaplıydı. Burası kale, Yellowstone'un kuzeyinde, Pryor Dağları'nın güneyinde kalıyor. Billings şurası, burası da geldiğim yer olan Bozeman. Craig parmağını iki şehir arasındaki 160 kilometrelik bölgede gezdirdi. Bozeman yolu mu diye sordu. Evet, eskiden öyle denirmiş. Artık bir otoban var elbette. Craig bir otobanın ne olduğunu bilmiyor ama ay ışığında gördüğü siyah kayalardan oluşmuş bir yol olabileceğini düşünüyordu. Büyük ölçekli haritada bir düzine kadar kasabayı görebiliyordu. Yellowstone'un güneyinde Clarks deresiyle birleştiği yerde ise Barty çiftliği vardı. Kalenin 30 kilometre kadar kuzeybatısında olduğunu tahmin etti. Binbaşıya teşekkür edip haritayı geri verdi. Ben Craig 19'u akşamı yemekten hemen sonra erkenden yattı. Kimse bunu garip bulmamıştı. Bütün genç erkekler günü temizlik yapıp metal aksamları dona karşı yağlayarak ve araç gereçleri bahar için depolayarak geçirmişti. Diğerleri yatakhaneye saat 10 gibi geldi ve çabucak uykuya daldılar. Craig'in battaniyeler altında tamamen giyinik olduğunu hiçbiri fark etmemişti.